Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahme. İnneke entel vehhab. Allahumme ec'alna minet tevvabin ve ec'alna minel mutedahirin. Aziz dinleyenlerim, değerli kardeşlerim, Nur suresi ayet 30'dan başlayacağız bugün inşallah. Nur suresi başından itibaren iffetli, tertemiz bir aile hayatını koruma, kollama alanına dair hükümlerle devam ediyor. Yine aynı konu bir başka şekilde devam ediyor. Estağfirullah buyuruluyor ki 30. ayette, قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَى لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ خَب۪يرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ Ey Peygamber, ey Nebi-i Zişan! Mümin erkeklere söyle, gözlerini harama bakmaktan sakınsınlar. İffet ve namuslarını korusunlar. Bu onlar için daha temiz ve daha nezih bir davranıştır. Şüphesiz Allah onların bütün yaptıklarını en iyi bilmektedir. Evet, bundan önceki ayetlerde evlere izinsiz girilmemesi, selam verilmeden rastgele başkasının evine girilmemesi istenmişti. Orada da bir aile muhafazası, aile mahremiyetini koruma hassasiyeti vardı. Şimdi biraz iş gittikçe inceliyor. En başta surenin başında zina eden kimselere uygulanacak cezalardan bahsedilmişti. Daha sonra iffetli hanımlara iftira edenlere şahit getiremedikleri takdirde 80 sopa vurulması emri vardı. İşte bir sonraki bölümde evlere izinsiz girmeme edebi üzerinde duruldu. Şimdi de fert planına indi adeta. Cenab-ı Hak siz diyor kendinizi koruyun. İffetinizi muhafaza etme anlamında gözlerinizi bir koruyun. Çünkü göz böyle zinaya kadar götüren günahın, o büyük günahın adeta başlangıç noktası. O bakımdan son derece önemli. Yani o bakışlar önemlidir. İlk posta adeta bakışlardır. Onun arkasından yavaş yavaş buluşmalar, sonra konuşmalar, oturmalar, kalkmalar, beraber gezmeler, tozmalar başlar. Sonra da büyük günaha doğru insanlar kendini tutamayacak hale gelirler. İşte Yüce Rabbimiz büyük günahlara götürecek yolları da kapıyor böylece. Mümin erkeklere söyle, ey Habibim, gözlerini indirsinler diyor, indirsinler. Bakmasınlar böyle dik dik bakmasınlar, maksatlı bakmasınlar, alıcı gözle bakmasınlar, sahip olma gözüyle bakmasınlar. Helallerine tamam, eşlerine tamam, kızlarına, çocuklarına elbette merhametle, şefkatle, muhabbetle bakacaklar. Ama namahreme, mahremi olmayana orada işte gözler perdelenecek efendim. O Rabbimizin koyduğu, tabii olarak koyduğu gözün üzerindeki perde inecek. Görme, kalbe açılan bir penceredir. Normal şartlar altında bile tasavvuf büyükleri göz terbiyesi üzerinde hassasla dururlar ve derler ki lüzumsuza bile bakma derler. Yani normal harama bakmak ayrı bir şey. O zaten haram. O zaten bir zehir. Ama rastgele de İnsan sağa sola bakmamalı. Maksatlı, meşru, helal, her şeye elbette insan ibret nazarıyla ihtiyacı neyse onun için elbette bakabilir. Ama böyle olmadığı durumlarda derler ki göz sürekli fotoğraf çeker. Çektiği fotoğrafları insanın iç alemine, manevi dünyasına gönderir. Ve orada onlar havatır oluşturur, vesvese oluşturur. Bir takım ilgiler oluşturur. O ilgiler de insanın en ehem olan, en mühim olan işlere odaklanmasının önüne geçer. Havatırı def etmek dediğimiz, yani içerideki düşünceleri saflaştırmak, arı duru hale getirmek ve lüzumsuz düşüncelerden insan özbenliğini koruyabilmesi, evet, önce göze dikkat, sonra kulağa dikkatle başlar. Bunlar son derece önemlidir. İşte burada da Yüce Rabbimiz sizin için diyor daha temizdir bu su. ذَٰلِكَ اَسْكَى لَكُمْ. Arı duru olmak istiyorsanız, tertemiz kullar olarak kalmak istiyorsanız, huzuruma tertemiz gelmeye niyet etmişseniz, bunu böyle yapın. Gözlerinize sahip çıkın. Önce dikkat edilirse burada mümin erkeklere efendim bu ikaz yapılıyor. Bir sonraki ayette de hanımlara yapılacak. Burada önemli. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yollarda oturmaktan sakınınız buyuruyor bir defasında sahabelerine. Böyle bir tavsiyede bulunuyor. Ashab-ı kiram diyorlar ki radiyallahu anhüm, ya Resulallah, bizim için orada oturmak kaçınılmaz bir şey. Biz oralarda sohbet ediyoruz, oturuyoruz dediler. Bunun üzerine Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki madem oturmaktan başka şeyi kabul etmiyorsunuz, o takdirde yolun hakkını veriniz buyurdu. Sordular, ya Resulallah yolun hakkı nedir dediler. Efendimiz de şöyle buyurdular. Gözün haramdan sakınılması, rahatsızlık verici şeylerin önlenmesi, selamın alınması, iyiliğin emredilip kötülüğün sakındırılmasıdır. Burayı bir daha okuyalım. Resulullah'ın öğrettiği, bakınız, eğer yolda oturacaksanız veya işiniz varsa dikkat edeceğiniz edepler. Gözün haramdan sakınılması. Ne demek bu? Gelip geçen hanımlara, kadınlara, erkeksen bakmayacaksın. İşte kadınsan sen de erkeklere öyle bakmayacaksın, süzmeyeceksin yani. Gözün haramdan sakınacak, evet. Rahatsızlık verici şeylerin önlenmesi. Yolda bir takım engeller ortaya çıkarsa o engelleri de kaldıracaksın. Yani taş düşmüş, işte efendim diken gördünüz, bir çirkinlik gördünüz, yolu temizleyeceksiniz. Selamın alınması. Siz madem orada oturuyorsunuz, biri size selam verdiyse selamı alacaksınız. İyiliğin emredilip kötülüğün sakındırılması. Birilerini gördünüz diyelim, sokakta bir günaha tevessül ediyorlar, bir haksızlığa sebep olacaklar. Hemen elinizle, dilinizle ona engel olacaksınız. Bu önemli. Efendim tabii gerçekten yolların, umuma ait olan yolların bu anlamda boş bırakılması, o yola eziyet veren şeylerden yolun temizlenmesi önemli bir şey. Bazen büyük şehirlerde şimdi şöyle bir adet başladı. Belediyeler maalesef zaman içerisinde dikkatli etmiyorlar. Bir takım lokantalara, bir takım efendim kafelere ve benzeri dükkanlara yola işte masa kurma izni veriyor. Yola masa kurma. Masasını, sandalyesini atıyor insanlar. İşte adeta kahvehaneymiş gibi oraları dolduruyorlar. Oradan geçen hanımefendiler, iffetli kadınlar, gerçekten haya edip oradan geçmek istemiyorlar. İşi zorlaştırıyorlar. Maalesef tabii toplumda düşüş başladı mı? Her alanda düşüş başlıyor. Ahlaki anlamda da çözülme başlayınca nerede duracağı belli olmuyor. Bunun için delik açmamak lazım. İnsanların kötülüğe akıp gideceği imkanlar, fırsatlar sunmamak lazım. Olabildiğince buralarda daha arı duru, daha saf, daha güzel düzenlemeler yapabilmeli. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali Efendimiz'e yaptığı bir nasihatte Ali diyor, birinci baktığına arkadan ikinci bir bakış ekleme. Gözün çarptı, gördün. İkinci kez bakma. Birinci bakış hoş görülebilir. Tamam. Bundan kaçınma imkanı yok. Fakat diyor ikincisine hakkın yok. Bunun için alimlerimiz derler ki iade-i nazar da haram, idame-i nazar da haram demişlerdir. Ne demek bu? İade-i nazar tekrar tekrar bakmak demek. Yani bir erkek olarak bir hanımefendiye veya bir kadın olarak bir beyefendiye arka arkaya lüzumsuz bakışlar, efendim, maksatlı bakışlar, ilgi gösterdiğini, ilgilendiğini hissettirici bakışlar, alıcı bakışlar, sahip olmaya yönelik bakışlar tarzındaki bu bakışlar, zaten bu ilk bakışta bu olmaz. O göze çarpar. Göze çarpmak ayrı bir şeydir. Gözün bakması ayrı bir şeydir. İşte iade-i nazar dediğimiz bakışı tekrarlamak, idame-i nazar dediğimiz de bakışı uzatmaktır. Ben bir defa bakıyorum diyerek bakışı uzatamazsınız. O da haramdır. O da haramdır. İade-i nazar da haram, idame-i nazar da haram demiş eskiler. Doğrusu bu işte Rabbimizin bu ayetinden çıkıyor. Mühim bir ölçü bu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir başka hadisinde de şöyle buyuruyorlar. Kim bana iki çenesinin ve iki bacağının arasını garanti ederse ben de ona cenneti garanti ederim. Burada dikkat edilirse efendim Cenab-ı Hak bakışlardan sonra diyor bir de ırzlarını namuslarını korusunlar. Burada ferç ifadesi geçiyor Arapçada. Çoğulu furuç olarak geçiyor. Bu insanın üreme organlarına verilen isim. Oraları korusunlar. Yani zinaya düşmesinler. Gözden sonra hemen oranın gelmesi birbiriyle ne kadar bağlantılı olduğunu da esasen gösteriyor. Bu itibarla Efendimizin bu hadisi ne kadar dikkat çekici. Kim bana diyor iki dudağının arasını, iki çenesinin arasını yani dilini koruyacağına söz verirse, bir de iki bacağının arasını koruyacağına söz verirse, yani şehvetine sahip çıkabilecekse, iffetine sahip çıkabilecekse ben ona cenneti garanti ederim diyor. O zaman şöyle diyebiliriz. Demek ki insanların cennetten mahrum kalmalarına, cehenneme doğru yuvarlanıp gitmelerine çoğu zaman bu iki şey sebep oluyor. Ya diliyle işlediği günahlar ki bazı alimler yüzden fazla günah çeşidi zikrederler. Sadece dil ile zikredilen, dil ile meydana gelen günahlar. Yüzden fazla günahı var. İşte yalandan başlar, dedikodusundan, gıybetinden say sayabildiğiniz kadar bazı alimlerimiz bunu tasnif etmişler. Yüzü aşkın günah işlenebiliyor dille. Ağızla ya da işte haram yemek de ağızla işlenen bir haramdır. Efendim, diğeri de insanın şehvetine, özellikle cinsel arzularına helal dairesinde dur diyebilmesidir. Birçok insanın kayıp gitmesinde, birçok insanın esfeli safiliğine doğru yuvarlanıp gitmesinde, birçok insanın şahsiyetini sıfırlamasında, zillete doğru yuvarlanmasında bunlar çok etkili efendim alanlar. Buraların muhafazası isteniyor Rabbimiz tarafından ve buyuruyor ki böyle yaparsanız siz temiz kalırsınız. O zaman şöyle de ifade edelim. İnsanın kirlenmesi, tabii kirlenmesi çok yönlü olabilir. Ama burada özellikle gözden insan daha çok kirleniyor. Efendim, şehvetinden, ırzından, namusundan daha çok kirleniyor. Elbette kulaktan da kirlendiği olur, dilden kirlendiği olur, elden kirlendiği olur insanın. Fakat buralar çok daha önemli. Hususuyla şehveti koruyamayan insanların kirlenme alanları gözdür ve ırz ve namusudur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine buyururlar ki harama bakış derler. Şeytanın zehirli oklarından bir oktur. Allah-u Teala buyurur ki demek ki kutsi hadis olarak Efendimiz bunu buyuruyorlar. Kim böyle bir bakışı benim korkum sebebiyle terk ederse ben onun yerine ona bir iman lütfederim ki onun tadını kalbinde bulur diyor. Kalbinde bulur. Yani bunu gerçekten insan eğer hayatında harama bakmayayım diye gözlerini çevirirse, gözlerini yere indirirse o imanın tadını yüreğinde hisseder. O serinliği hisseder. Rabbimiz cümlemize bu iman hassasiyetini her an yaşayabilmeyi efendim nasip ve müyesser eylesin. Evet, şimdi tabii erkeğin başkalarının gözlerinden sakınması gereken yerleri, hanımlar için de tabii daha çoktur. Efendim, hanımların erkekler tarafından görülebileceği yerleri son derece kısıtlıdır. Erkeklerle ilgili de alimlerimiz fıkıh kitaplarımızda bu konunun detaylarına da inmişlerdir. Aziz kardeşlerim. Ve derler ki mesela bunun asgari sınırı Hanefi mezhebine göre göbekle diz kapaklarına kadar olan kısımdır. Bir erkek bir başka erkeğin bu iki alanına bakamaz. Yani göbekle diz kapağı arasına bakamaz, haramdır. O da haramdır. Diz kapakları da bu sınıra dahildir Hanefi mezhebine göre. Yalnız bu sınırlar erkekler arasında riayet edilmesi gereken sınırlardır. Erkeğin yabancı kadınlara karşı kendisini de örtüp sakınması gereken yerler daha farklıdır. Mesela burada yasak sınırı normal şartlarda karşı tarafı tahrik edebilecek, ona karşı cinsi cazibeyi artıracak takılar, kokular, vücut teşhiri gibi nesneler ve davranışlar da içine almaktadır. Yani insan eğer karşı tarafı tahrik maksadıyla pazularını açıkta bıraksa, göğsünü açıkta bıraksa bile yine mahsurlu bir iş yapmış olur. Erkek erkeğe beraberlerken, aynı ortamdayken tamam, göbekle diz kapağı arası kapatılması farzdır. O arana bakılması haramdır. Bazı mezheplere göre bu sınırlar değişebiliyor. Mesela İmam Malik'e göre efendim diz kapaklarının üstüne kadar da çıkılabiliyor sınırlar. Yani daha avret-i gariza dediğimiz insanın önünü ve arkasını, özellikle uzuvlarını kapatmasını şart koşar Malikiler daha çok. Ama Hanefilerde bu diz kapağına kadar indirmek gerekir. Evet, ayetin gösterdiği istikamette mümin erkekler, mümin olduğu nispette iffetli olmaya gayret göstereceklerdir. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadis-i şerifi bize bu konuda ne kadar hassas olmamız gerektiğini göstermesi bakımından da dikkat çekicidir. Sahabe-i kiramdan biri, ya Resulallah, biz mahrem yerlerimizden neyi gizleyelim, neyi gösterelim diye sordu. Yani neyi gizleyelim, neyi gösterebiliriz ya da görülebilir, açıkta kalabilir diye sordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, sen mahrem yerini hanımın ya da cariyen dışında herkesten korumalısın buyurdu. Adam, peki kişi kendisi gibi erkek arkadaşlarıyla bulunduğu zaman nasıl olacak diye sordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, eğer onun görmemesini sağlayabiliyorsan bunu sağla. Yani onun yanında da olabildiğince edepli dur buyurdu. Bu sefer, peki ya Resulallah, kişi tek başına kalırsa, kendisinden başka kimse yok, Allah kendisinden haya edilmeye insanlardan daha layıktır buyurdu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bu Buhari hadisi. Yani bunun içindir ki işte bizim Selefi Salihin diye hürmetle bahsettiğimiz büyükler, insanın özel hamamında bile, kendi banyosunda bile peştemalsiz gusül abdesti veya işte boy abdesti almaması gerektiğini, mutlaka bir şeyle örtmesi gerektiği üzerinde dururlar. İnsan Allah'a karşı haya sahibi olmalı. Kendisinden bile utanması lazım insanın, öyle söyleyeyim. Madem ki Cenab-ı Hak oraların örtülü olmasını istiyor, madem ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle buyuruyorlar, bunlar İslam edebidir, İslam ahlakıdır ve kişiye şahsiyet verir. Kişiye şahsiyet verir, kişilik kazandırır. Elbette insanoğlunun en güçlü arzularından birisi cinsel arzulardır. Bu tabiidir, İslam bunu tamamen ortadan kaldırmaz ama terbiye eder, sınırlar çizer. Eğer sınır aşılırsa orada işte kirlenme başlar. Orada kirlenme başlar. Cinsel hayat deyince de sadece işte cinslerin birbiriyle cinsel ilişkisi anlaşılmamalı. Bunun daha efendim başka alanları da var. İşte bir şekilde şehvetle bakmak, koklamak, dokunmak, düşünmek ve hayal etmek bile bu işe girer. İncil'de şöyle bir pasaj var. Onlar ayete pasaj diyorlar. Bir ara bir araştırma maksatlı bakmıştım. Kalple ilgili. Orada kalbin zinasından bahsediyor. Evet, İncil tahrif edilmiştir ama bütün ayetler tahrif edilmemiştir. Allah'ın gerçekten ayetleri vardır onların içerisinde, hem de çoğunluktadır. Tahrif edilen ayetler elbette sınırlıdır. Kalbin de zinasından bahsediyor ayette, yani İncil'deki pasajda veya ayet diyebilirsiniz. Bu nasıl olur? Bu işte hayalle olur. Çoğu zaman birçok günah hayalle zaten tohumlanır insanın iç aleminde. İnsanın gönlüne bir hayal düşer. O hayalleri de düşüren bugün sosyal medya dediğimiz, işte birçok insanın kullandığı internettir efendim, bir takım programlar var. Burada saymaya gerek yok. Tefsirin içini de onların şeyleriyle ne diyelim, ruhaniyetini bozmayalım. Ama sosyal medya deyince her şey anlaşılıyor. Sosyal medyadaki bir takım fotoğraflar, bir takım videolar, şunlar bunlar, bazen haber okurken bile rastgele karşınıza çıkan bir takım şeyler bir fotoğraf olarak, bir fotoğraf karesi olarak içinize düşüyor. O zaman içerisinde o hayal olarak orada, eğer güçlü bir manevi bir temizleme, tezkiye arzunuz yoksa, o tohum orada büyüyor. Yavaş yavaş göze sirayet ediyor, kulağa sirayet ediyor, ele sirayet ediyor ve insanı günaha sevk ediyor. İşte bu sebeple insanı harama götürebilecek yollar da haram kılınmıştır. Bir şey ki harama sebep olmaktadır, vesile olmaktadır, o da haramdır. İşte İslam bu sebeple bakışları bile kontrol altına almıştır. Bir sonraki ayet: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبْعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَائِهِنَّ اَوْ اَبْنَائِ بُعُولَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِي اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِي اَخَوَاتِهِنَّ اَوْ نِسَائِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ اُولِي الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا اِلَى اللّٰهِ جَمِيعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Evet, uzunca bir ayet. Burada da buyuruluyor ki: Ey Nebi Zişan, ey peygamber, mümin kadınlara da söyle, gözlerini harama bakmaktan sakınsınlar. Bakınız, birinci ayette, 30. ayette erkeklere yönelikti. Gözlerini harama bakmaktan sakınsınlar, ırzlarını muhafaza etsinler. Peşinden gelen ayette de şimdi hanımlara yöneliyor. Mümin kadınlara da söyle, gözlerini harama bakmaktan sakınsınlar. İffet ve namuslarını korusunlar. Yüz ve el gibi görünen kısımlar müstesna. Zinet yerlerini göstermesinler. Başörtülerini yakalarının üzerine kadar örtsünler. Zinetlerini kocaları veya babaları veya kocalarının babaları veya oğulları veya kocalarının oğulları veya erkek kardeşleri veya erkek kardeşlerinin oğulları veya kız kardeşlerinin oğulları veya kendi kadınları, yani Müslüman kadınlar, veya sahip oldukları cariyeleri veya pek yaşlı olmakla kadınlara karşı şehvetleri olmayan erkek hizmetçiler veya kadınların mahrem yerlerini anlamayan çocuklardan başkasına göstermesinler. Gizlemekte oldukları ziynetleri bilinsin diye ayaklarını yere vurmasınlar. Ey müminler, hep birlikte Allah'a tövbe edin ki kurtuluşa eresiniz. Bakınız, burası çok daha detay. Hanımlara yönelik olan ayette daha detay veriliyor. Neden? Çünkü hanımlar daha çok cazibe merkezi. Her tarafı ziynet, her tarafı dikkat çeken, erkekler tarafından dikkat çeken bir yapıda, bir özellikte yaratılmışlar. Cenab-ı Hak fıtratlarını öyle yaratmış. Ama onlar da efendim kendilerini korumak maksatlı olarak Allah'ın çizdiği şu hudutlara azami bir dikkat göstermeleri gerekir ki huzur bulsunlar, tertemiz kalsınlar, arı duru olsunlar ve toplumun efendim yüz akı olsunlar. Bu ayet-i kerimede dikkat edilirse kadınlardan da şunlar talep ediliyor. Bir, gözlerini bakılması haram olan şeylerden çevirecekler. Ne demek bu? Mahremleri olmayan erkeklere karşı böyle hani tamam gözlerine çarpmaları ayrı bir şey ama dikkatli dikkatli bakmayacaklar, uzun uzun bakmayacaklar, tekrar tekrar bakmayacaklar. Bu önemli. Ümmü Seleme annemizin naklettiği bir hadise var. O anlatıyor. Diyor ki ben diyor Peygamber Efendimizin yanında bulunuyordum. Meymune de oradaydı. Derken ama sahabi Abdullah bin Ümmü Mektum çıka geldi. Meymune de biliyorsunuz annelerimizden. İkisi Resulullah'ın eşleri. Ama sahabi Abdullah bin Ümmü Mektum çıka geldi. Bu olay örtünme ayeti geldikten sonraydı. Bunun üzerine Efendimiz örtülerinizi üzerinize alınız buyurdu. Biz dedik ki ya Resulallah o ama değil mi? Zaten bizi görmüyor. Bizi tanımaz dedik. O zaman Allah Resulü Efendimiz hafif celallenerek siz de mi amasınız? Siz de mi onu görmüyorsunuz buyurdu. Bakınız yani. Ama sahabi geliyor ve annelerimize Resulullah Efendimiz böyle tavsiyede bulunuyor. Siz de mi amasınız diyor. Örtülerinizi alın, kenarda oturun demiş oluyor. Kadınlardan istenen ikinci şey ırzlarını ve iffetlerini muhafaza etsinler. Evet, aile hukuku böyle korunur, aile nizamı böyle efendim muhafaza edilir. Eğer gözleriniz dışarıda olursa, Allah gözü dışarıda eşler istemiyor bakınız. Gözü dışarıda olmasın, herkesin gözü içeride olsun. Gözü helaline dönük olsun, harama dönük değil. Erkek için de geçerli bu, kadınlar için de geçerli. Özellikle efendim ırzlarını muhafaza etsinler. Hele hele o büyük günaha asla akıllarından bile geçirmesinler diyor Yüce Rabbimiz adeta. Irzlarını ve iffetlerini muhafaza etsinler. Görünmesinde sakınca olmayan, mecburen görünen yerleri dışındaki ziynetlerini, ziynet taktıkları yerlerini, cazibe ve güzelliklerini açığa vurmayacaklar. Bu da emrediliyor. Çünkü onların açığa vurulması daha çok tahrik ediyor. Bu hükmün iyi anlaşılabilmesi için şu dört hususun açıklanması gerekir diyor müfessirlerimiz. Birincisi, ziynet derken ne kastediliyor? Açıkta kalan ziynetten maksat ne? Başörtüsünün yaka üzerine bağlanması ne anlama geliyor? Ve istisnalar neler? Şimdi süs diye çevrilen ziynet kelimesi, Türkçemize süs diye çeviriyoruz. Kur'an'da elbise, takı, hoşa giden, güzel bulunan nesneler, insanın maddi ve manevi güzel yönleri, güzel güzellikleri diyelim, insanı güzelleştiren şeyler manasında kullanılmış ziynet kelimesi. Burada kadınların göstermemeleri, örtmeleri istenilen ziynetin elbise olması mümkün değildir. Çünkü örtülme onunla yapılacaktır elbette. Ama elbise var, elbise var. Burada da dikkat etmek gerekiyor. Bazı elbiseler baksana bana dedirtir. Çok dikkat çekici, parlak, ne bileyim. Başkalarının nazarını üzerine celbedecek elbise türleri de var. Ama burada kastedilen o üzerine giyilen o sade, o cilbap diye bilinen, geniş, efendim insanın vücut uzuvlarını bir şekilde kapatan, belli etmeyen o dış elbise değil elbette burada kastedilen ziynet. O olmadan zaten başka nasıl olacak? Elbiseyi elbiseyle örtemezsiniz ama dış elbise ayrıca var, ona geleceğiz. Ama buradaki elbisenin bir ziynet tarzında olmaması gerekiyor. Bazen ne oluyor? Özellikle insanlar hangi markayı giymiş, nasıl işte başını bağlamış, İşte üzerine bluz olarak ne giymiş, eteği nereden almış diyerek adeta dikkat çekecek derecede böyle rengarenk ya da markalı şeyler üzerinde odaklanılıyor ve bunu da herkese gösteriyorlar. Dış elbise olarak giyiliyor. Bu da ziynet sayılır esasen. Burada da elbiseyi de bu anlamda ziynetin içinde sayabiliriz. Bu çerçevede olursa. Bazı tefsirciler böyle yorumlamış olsalar bile takıların kastedilmiş olması da mümkün değildir. Çünkü ayette doğrudan ziynetlerini göstermesinler buyuruyor. Alimler diyorlar ki ziynetin kendisinde bir ona bakmakta bir sakınca olmaz. Çünkü altını diyelim masanın üzerinde görürsünüz. Altın yüzük olabilir, pırlanta olabilir. Ona bakmak niye haram olsun? Evet, burada aslında kastedilen bu ziynetin kendisi değil, o ziynetin takıldığı yerler, o ziynetle beraber takıldığı yerler kastedilmiştir diyorlar alimlerimiz. Evet, doğrudur. Hakikaten o ziynet, gerçi bazen şu da oluyor. O ziynet meraklısı, ziyneti gösteren hanımlar da oluyor. Ziynetle övünen ya da ziynetle dikkat çeken, o süsle dikkat çeken kimseler de oluyor. Bunları da Rabbimiz namahreme gösterilmesini uygun görmüyor. Özellikle ziynet kelimesinin kullanılmasında Allahu alem böyle incelikler de var. Bazen bakıyorsunuz tamam kadınlar ellerini gösterebilirler diyor Hanefi mezhebi, yüzlerini açabilirler diyor. Fakat ellerine öyle ziynetler takıyorlar ki bu sefer, değil mi? İşte o ne bileyim pırlantalar, şunlar bunlar. Onlar da ziynet netice itibariyle. En azından o tür ziynetlerini de dışarıya çıkacakları zaman, çantalarında taşımaları, efendim ellerinde herkese göstermemeleri, özellikle yabancılara göstermemeleri önemlidir. Allahu alem. Allahu alem. Bir de buradaki ziynetten maksat kadının o vücududur. Bu mananın kastedilmiş olmasının maddi yani akli delili genellikle kadın vücudunun güzel ve çekici bulunmasıdır. Kadın vücudu genelde ziynet olarak anlatılıyor. Nakli delili ise süslerini göstermesinler cümlesinin hemen ardından başörtülerini yakalarının üzerinden bağlasınlar buyurulmasıdır. Buradaki mantık bağından zorunlu olarak kadın vücudunun ayete göre boyun, gerdan ve göğüs tarafları ziynet yani süs ve avret olduğu sonucu çıkmaktadır. Burada istisnalar iki ruhsat ve imkanı ortaya çıkarmaktadır. Dışarıda kalan yerler örtülmeyecektir. İki, örtünün içinde kalan kısımlar da bazı kimselerin yanında açılabilecektir. Dışarıda kalan süsün neyi ifade ettiğini belirleyebilmek için tefsirciler nakil ve akıl efendim delillerine başvurmuşlardır. İstisna edilen, mecburen açılan veya görünmesinde sakınca olmayan kısmını Ashab-ı Kiram'dan Hazreti Ali, İbn Abbas, İbn Ömer, Enes, tabiilerden Said bin Cübeyr, Ata, Mücahit, Dahhak, müçtehit imamlardan Ebu Hanife, Malik ve Evzai'nin dahil olduğu İslam alimlerinin çoğunluğu yüz ve bileklere kadar eller olarak anlamışlardır. Yani görünen kısım dediği bileklere kadar eller, bir de yüz, saç bitiminden çeneye kadar burası görülebilir demiş Hanefiler. Diğer bir kısım sahabi, tabi'in, İmam-ı Şafii ve Ahmet bin Hanbel'e göre kadının yüz ve ellerinin açılması da haramdır. İbnül Cevzi, Ebu Hayyan, Ebu Suud, Mevdudi, Muhammed Hamidullah gibi alimler de özellikle cilbab ayetinden hareketle, cilbab ayetinden hareketle ki bu ayet Ahzab suresi 59'da geçmişti. Kadının yüzünün örtülmesinin de farz olduğunu söylerler. Ayetteki mecburen görünen ifadesini az da olsa farklı tefsir eden alimler, kadınların istisna dışında kalan ziynetlerini, ziynet yerleri olan saç, baş, boyun, kulak, gerdan, göğüs, kol ve bacakların örtülmesi olarak anlamışlar ve bunlardan herhangi birini açmalarının caiz olmadığı hükmünde ittifak etmişlerdir. örtülmekle alakalı, çünkü Ahzab suresi 59. ayette şöyle buyuruluyordu. Ey peygamber, hanımlarına, kızlarına ve müminlerin hanımlarına söyle. Evlerinden dışarı çıktıkları zaman dış örtülerini üzerlerine alsınlar. Bu onların iffetli kadınlar olarak tanınmaları ve kötü insanlar tarafından sözlü veya fiili tacize uğrayıp incitilmemeleri açısından en uygun yoldur. Allah çok bağışlayıcı, engin, merhamet sahibidir. Bu ayet-i kerimede Müslüman hanımların evlerinden çıkarken üstlerine vücut hatlarını belli etmeyecek bir dış elbise almaları, ev kıyafetleri ile sokağa çıkmamaları emredilmektedir. Bütün müfessirler tabirleri değişik olsa da mefhumda birleşerek ayetteki cilbaptan maksadın kadının elbiseleri üzerine giyilen ve bütün vücudu örten bir örtü, elbise olduğunda ittifak etmişlerdir. Bu sebeple zamanımızda kadınların ev kıyafetleri üzerine pardesü, manto ve benzeri bir dışarı elbisesi giymeleri gerekmektedir. Ayet setre avreti değil, onun üzerine fazlasını emretmektedir. Başörtülerini boyun, gerdanlık vesaire kapatacak şekilde yakaları üzerine salıverecekler. Kadınlardan bu da isteniyor. Cahiliyede kadınlar o başörtüsünün bağlantı noktalarını boyunlarının arkasına bağlarlarmış. Bu yasaklanıyor. Dolayısıyla tefsirlerde kaydedildiği üzere ayette geçen humur ifadesi hem İslam'dan önce hem de İslam'dan sonra Arap kadınlarının kullandıkları geleneksel başörtüsünü ifade eder. Müfessirlere göre bu başörtüsü İslam öncesi dönemde az çok süs giysisi olarak kullanılır ve uçlar işte örtülen kadının sırtına doğru salınırdı. O günün yaygın modasına göre kadınların giydiği gömleğin ya da bluzun önünde genişçe bir açıklık bulunur ve böylece göğüsler örtülmezdi. Demek ki bugün böyle bir moda çıkıyor. Bu da aslında cahiliye modası. Yani ta Mekke müşriklerinin modası. Evet. Beşinci olarak ayet-i kerimenin devamında kadınların ziynet yerlerinin güzellik ve süslerinin görünmesi bakımından mahsur olmayan kimseler 12 madde olarak şöyle sıralanmaktadır. Bunları da hızlıca sayalım inşallah. Kadınların kocaları, kadınların babaları elbette, kayınpederleri veya kayınpederlerinin de varsa babaları onlara da bunlara gösterebilecekler. Kayınpederleri de onların çünkü nikah bakımından haram olmuş oluyor. Öz oğulları ve üvey oğulları. Buna mesela oğulların oğulları, kızlarının oğulları gibi kadın ve koca tarafından aşağı doğru olan bütün çocuklar ve torunlar da dahildir. İster baba bir, ister ana bir, ister ana baba bir olsun kadının kardeşleri. Erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları. Bütün bunların hepsi kadına mahremdir, onunla nikahlanamaz. Amca ve dayının durumu da böyledir. Sayılan bu kimseler o kadınlarla haşir neşir, içli dışlı olmak mecburiyetinde olanlardır. Bir de bunlar tarafından bir fitne çıkma ihtimali azdır. Kendi kadınları ifadesi var ayette. Bununla tercih edilen görüşe göre kendi dinlerinde olan diğer Müslüman kadınlar kastedilmiştir. Kafir kadınların yanında da örtülü durmak tavsiye ediliyor bazı müfessirler tarafımızdan. Hatta göstermemeleri gerekiyor. Gösterirlerse haram işlemiş olur diyenler de var. Ancak son dönemde bazı müfessirlerimiz kadın kadına insanların efendim bu ziynetlerini açabileceğini ifade ediyorlar. Elleri altında bulunan memlukeler diye ifade eden maksat yine tercih edilen görüşe göre sadece cariyelerdir. Çünkü erkek kölelerin durumu farklıdır. Cariyeler tabii eski dönemde kölelik var olduğu için o hizmetçiler bir anlamda hizmetçi gibi kullanılan efendim daha mal gibi alınıp satılan cariyeler vardı. Şimdi tabii bunlar İslam yavaş yavaş bunları kaldırdı. Erkeklikten yana ihtiyacı olmayan hizmetçiler. Bununla ya şehvet yoksulluğundan yahut kadın bilmeme sebebinden yahut da fakirlik ve miskinlikten ötürü efendim güç ve kudretleri bulunmayan erkekler kastedilmiştir. Yani haram işleme imkanı olmayan erkekler. Onlar da ziynetleri görebilirler. Henüz kadınların gizli yerlerine muttali olamayan çocuklar. Yani kadınların avret mahallerini tasavvur edemeyen ve küçük olduğu için bunun ne demek olduğunu bilemeyen çocuklar veya kadınlarla efendim henüz daha buluğa ermemiş o küçük yaştaki çocuklar kastedilmiş olmaktadır. Bir de gizledikleri güzellikleri süslere dikkat çekecek ve erkeklerde arzu uyandıracak şekilde ayaklarını yere vurarak yürümesinler emri var. Özellikle cahiliyede kadınlar halhal dediği ayaklarına da süs eşyaları takıyorlar. Yürürken onlar ses çıkarıyor. Ses çıkarınca dikkatleri üzerine çekiyorlar. Bugün belki bu bizim örfümüzde mesela böyle ayağa takılan süs eşyası, ziynet eşyası çok fazla yok ama öyle kadın ayakkabıları yapıyorlar ki ona ses çıkarsın diye o ses de dikkat çekiyor. Ona da dikkat etmek lazım. Yani ses çıkaran ayakkabılar olabildiğince giymemek lazım. Cenab-ı Hak ikaz ediyor çünkü. Dikkat çekici şekilde giyinmemeleri, yürümemeleri gerektiği üzerinde duruluyor. Evet efendim, yani bu ayetler, Nur suresinin bu ayetleri gerçekten iffetli bir toplum, iffetli bir aile hayatı için hem erkeklerin hem kadınların çok çok hassas olmaları gerektiğine dikkat çekmiş oluyor. Yüce Rabbimiz böyle bir nezaheti, arı duruluğu hepimizin gönlüne, hayatına nasip ve müyesser eylesin efendim. Allah'a emanet olunuz.